SBS Türkçe ilesiniz.
The University of New South Wales'ta, yani New South Wales Üniversitesi'nde görev yapan toplum bireyimiz Profesör Doktor Serkan Saydam, 2050 yılına kadar Mars'ta yerleşim olasılığının muhtemel olduğunu söylüyor. Ancak bunun Elon Musk tarafından tahmin edilen seviyelerde olmayacağını da belirtiyor. Su ve yakıt sağlayabilen robotik madenciliğin önümüzdeki 30 yıl içinde kızıl gezegen Mars'ta bir koloni geliştirmenin anahtarı olduğunu kaydeden Profesör Saydam'la bu konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. Serkan Bey merhaba. Dilerseniz söyleşimize başlamadan hemen kısaca bize kendinizden bahsedin. Kaç yıldır New South Wales Üniversitesi'nde görev yapıyorsunuz?
Merhabalar. University of New South Wales Minerals and Energy Resources Engineering Okulu'nda profesör olarak çalışmaktayım. Avustralya'ya 2006 yılında ailemle geldim. Eşim ve iki çocuğumla Güney Afrika'dan geldim. Maden mühendisliği eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi'nde aldıktan sonra master ve doktoramı da aynı üniversitede tamamladıktan sonra 2002 yılında Güney Afrika'ya gittim post doktora için. Witwatersrand Üniversitesi'nde 1 yıl çalıştım Johannesburg'da. Daha sonra 3 yıl yine Güney Afrika'da Johannesburg'da Diamond, yani elmas şirketi olan De Beers'te 3 yıl project müdürü olarak çalıştım. Dediğim gibi de 2006 yılında Sydney'deki University of New South Wales Üniversitesi'ne senior lecturer olarak, yani bizdeki yardım doçente denk gelen bir pozisyona geldim. 2011 yılında doçent oldum. 2017 yılında da full profesör rolüyle halen aynı bölümde çalışmaktayım.
Gelelim söyleşi konumuza Serkan Bey. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı olan Perseverance'ın kızıl gezegene başarıyla inişinin ardından otonom madencilik süreçlerinin bundan sonrası için önemli olduğu söyleniyor. Neden önemli bu kadar bu konu Serkan Bey, bize açıklar mısınız?
NASA'nın Mars'a ilgisi 1960'lara dayanıyor. O yıllardan beri birçok araştırma ve misyon yapıldı. Araç göndermek ve daha sonra da şu anda da insan göndermenin yollarıyla ilgili. Mars'tan önce, yani herkesin bildiği gibi, Ay'a insan indi 1969 yılında, hepimizin bildiği gibi. Ondan sonra Ay'a ilgi biraz azaldı. Daha çok uzayda bilgi toplama üzerine, diğer gezegenlerde bilgi toplama üzerine yoğunluk gitti. Tabii insanlığın koloni kurması için uzaydaki gezegenlerde, hani en yakınımızda Ay var, daha sonra Mars var. Öncelikle oraya araç gönderip robotlarla oranın hazırlanması gerekiyor. Neden? Çünkü bunun çok büyük birkaç nedeni var. Mars'a ancak Dünya ile Mars'ın yörüngede en yakın olduğu zamanda iniş yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da orada ya 20 gün kalacaksınız ya 4 yıl. Çünkü yani bu tabii aşağı yukarı söylüyorum bu rakamları. Çünkü Dünya ile Mars birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Uzaklaşmadan ayrılmanız gerekiyor ya da 4 yıl beklemeniz lazım. Ve 4 yıl beklerseniz de 2 yılı Dünya ile hiçbir bağlantınız yok. Çünkü araya Güneş giriyor. Böyle bir durumda İnsanın orada yaşamaya devam edebilmesi için çok iyi derecede oranın hazırlanmış olması gerekiyor. Ne demek bu? Bu da en önemli olan, ihtiyacımız olan suyun olması. O yüzden bütün fokus, herkesin fokusu, amacı şu anda Mars'ta ya da Ay'da su üretimi. Tabii ki suda iki hidrojen, bir oksijen atomu var. H2O diye geçiyor hepinizin bildiği gibi. Hidrojeni oksijenden elektrolizle ayrılıp hidrojeni roket yakıtı olarak kullanmanız ya da enerji kaynağı olarak kullanmanız mümkün. Tabii ki suyu aynı zamanda yaşamın devamı için de kullanmanız gerekiyor. Bir başka bir problem de var. Uzay aracını gönderiyoruz. Yolculuk yaklaşık 6 ila 8 ay sürüyor. Ondan sonra oraya vardığımızda enerjimiz bitmiş oluyor uzay aracının. Geri dönme enerjimiz yok. Yani lafın kısası, bu sebeplerden dolayı oraya önceden robotların gönderilmesi ve oradaki ortamın hazırlanmış olması gerekiyor insanı oraya göndermeden önce. Bu yüzden otonom sistemlerin ve orada üreteceğimiz, madencilik yapacağımız, su madenciliği yapacağımız sistemlerin çok önemi var.
Yani bildiğimiz, bizim içtiğimiz, günlük hayatta kullandığımız suyu mu kastediyorsunuz? Yani su ayrıştırılacak ve hidrojen roketlere yakıt olarak kullanılacak. Öyle mi? Yanlış anlamıyorum değil mi?
Tabii ki Mars yüzeyinde ya da Ay yüzeyinde dünyada anladığımız anlamdaki su yok. Mars'taki su regolit dediğimiz, yani yüzeye yakın da bulunan bizim toprak dediğimiz bir kısma benzeyen bir kısım var. Genelde toz halinde. Su bu regolitin içinde, hydrated minerallerin içinde saklı halde bulunuyor. Bunu üretmemiz lazım. Mars'ta su ekvator bölgelerinde ya da kutuplarda çok daha yoğun. Ama kutuplarda uzay aracını indirip çıkarmanın problemleri var. O yüzden bazı problemler var. Yoksa kutuplarda buz halinde var. Tabii ki Mars'ta bir de karbondioksit buzu ve su buzu diye de iki ayrı farklı şekilde buz var. Yani şu anda tartışma çok büyük. Çünkü hangisinden üretimi daha optimum şekilde sağlayabiliriz diye. Yani benim görüşüm buzdan üretimi, buzu bir kaya olarak düşünürsek, yani orada çok daha rahat bir madencilik sağlanabilir. Aynı zamanda ekvator bölgesinde de bazı buzlu alanlar var. NASA yaklaşık 50 tane insan indirebilecek bölge saptadı Mars yüzeyinde. Bunların çoğu da ekvator bölgesine ait, bu hydrated minerallere ya da buz alanlarına yakın. Tabii büyük kraterler var. O kraterlerin diplerinde de suyun olduğu, yani buzun olduğu söyleniyor. 2015 yılından beri Mars'ta insanın nereye indirilebileceği konusunda NASA ile çalışma yapıyorum. Bazı bilgisayar yazılımları yaptık, madencilik bilgilerini kullanarak ve nereye inmelerinin daha fazla su üretimi sağlayabilmeleri için, koloni için değişik yazılımlar yaptık. Ay'daki su değişik bölgelerde yer alıyor, bulunmakta. Aynı şekilde Ay'da da buzdan su üretmeye yönelilmiş durumda. Özellikle Ay'a ilgi, tabii ki NASA'nın ilgisi devam ediyor. Ama Ay'da bir şehir kurma öngörüsü Avrupa Uzay Dairesi'nin büyük bir hayali ve bunun üzerine çok çalışılıyor. 2040 yılına kadar bir uzayda bir Ay şehrinin oluşturulması, hatta Ay köyü diyorlar, Moon Village oluşturmak Avrupa Uzay Dairesi'nin bir hedefi oldu. Ay'da bulunan su genellikle Ay'da büyük kraterlerin dibinde, çünkü oraları çok daha soğuk ve güneşe pek maruz kalmadı. Yani buz bulunsa bile erimiyor. O yüzden orada buzdan su üretmenin hedeflendiği şu anda konuşuluyor.
Siz bir de insanoğlunun uzayda daha ileri aşamalarda çalışmalar yürütebilmesi için önce bu tip çalışmaları Ay'da yapacağını söylüyorsunuz. Neden önce Ay'da olmalı bu çalışmalar? Bunu da açar mısınız biraz?
Çünkü bunun nedeni de Ay'ı bir benzin istasyonu olarak kullanmak çok mümkün. Bu yani financial olarak, finansal ve operasyonel olarak biraz daha basit gibi geliyor bana. Daha kolay gibi geliyor. Çünkü lojistik olarak Ay'a ulaşmak çok daha kolay. 1-2 hafta içinde Ay'a ulaşılabiliyorsun. Ay'da koloni kurmak, Mars'ta kurmaktan çok daha zor olsa bile tabii bir lojistik imkan çok önemli. Lojistik avantajlar çok önemli. Ay'daki kolonide su üretimi, buz üretimi, bunun üzerinde de hidrojen üretimi, oksijen üretimi yapılarak Ay'ı petrol istasyonu gibi, benzin istasyonu gibi kullanmak çok daha bana mantıklı geliyor. Ve bence bu kesinlikle olacak. Özellikle Avrupa Uzay Dairesi'nin daha önce bahsettiğim 2040 yılındaki Ay köyü, Ay şehri fikri bence çok mantıklı geliyor. Tabii ki bunu sadece Avrupa Uzay Dairesi gibi düşünmeyin. Birçok ülkenin uzay ajansları da onunla ilgili. Özellikle Luxemburg, Lüksemburg çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Çin çalışıyor, İsrail çalışıyor, Hindistan çalışıyor. Tabii ki NASA da devam ediyor bu konuda. ESA ile beraber çalışıyorlar. Benim görüşüm öncelikle Ay'da bir koloni kurup orada enerji üretimi yapıp sudan Mars'a daha kolay gidebilme imkanının olacağı yönünde düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki Ay'ın başka bir nedeni var. Sadece Mars'a ulaşmak değil, Ay'da üretilen sudan şu andaki uydular, yani satellite'lar, dünyanın yörüngesi satellite'lara enerji verimi de söz konusu. O yüzden bu da çok büyük bir ekonomik kar sağlayabilir.
Robotik ve otonom sistemlerdeki yenilikler, tüm bu anlattıklarınız açısından Mars'ta insanoğlunun bulunması için oldukça önemli görünüyor. Ama bunlar çok ciddi yatırımlar demek de değil mi aynı zamanda Serkan Bey?
Uzay madenciliği ile ilgili 2013 yılından beri çalışıyorum ve bu konuda ilk başladığımda herkes bir tebessümle karşılıyordu ne yaptığımı sorunca. Ama size bir şey söyleyebilirim ki bu son birkaç yıldır artık insanlar kesinlikle tebessüm etmiyor. Daha çok ilgiyle soru üstüne soru soruyorlar. Bu da bence büyük bir değişimin yaşandığını gösteriyor. Bana birçok soru ya bu çılgınca bir fikir nasıl böyle bir şey üzerinde çalışılabiliyorsunuz? Valla benim cevabım çok basit. Yani Nikola Tesla ya da Thomas Edison ya da bunlar bilimin dehaları, Madame Curie bu konularla herhangi bir konuyla uğraşırken herkes onlara deli gözüyle bakıyordu. Yani yanlış anlamayın ben kendimi onlarla bir gibi tutmuyorum ama yani bilimde her zaman için bir önde durup önüne bariyer çekme insanoğlunun ne yazık ki bir alışkanlığı. Onun için ben hiçbir şeye olamaz, imkansız demiyorum. Çünkü her şeyin olabileceğini ve imkanlı olabileceğini düşünüyorum. Benim birkaç tane yayınım var, akademik yayınım var. Olası bir uzay madenciliğinde, işte Mars'ta ya da asteroitte ya da Ay'da ki uzay madenciliğinde ne kadar bunun maliyeti olacak, ne kadar kar sağlayacak? Bunu güzel anlatmak lazım. Çünkü bütün olay uzayda bir pazar oluşturmak, ekonomik pazar oluşturmak. Eğer uzayda pazar oluşturamazsak uzayda bir kolonizasyon, koloni kurmak olamaz. Bunun da maliyet analizini yapmak biraz saçma oluyor. Eğer yapmak isterseniz yaparsınız. Bugüne kadar uzay operasyonlarının, uzay keşif operasyonlarının amacı hiçbir zaman kar değildi. Hep bir maliyeti oldu. Çok yüksek bir maliyeti. Ama şimdi herkes bana soruyor, uzayda yapılan madencilik maliyeti çok yüksek değil mi? Tabii ki çok yüksek. Çok yüksek olacak. Ama maliyet hesabını eğer dünyaya geri getirip dünyada para kazanmak olarak görürseniz çok yüksek. Ama eğer ki uzayda parayı kazanıp uzayda parayı harcamak ve orada bir pazar, bir market oluşturmak olursa o zaman iş değişiyor. Bu tabii ki bugün ya da yarın olmayacak. Benim dediğim olay 2050 yılından sonra böyle bir şey olabilir diye öngörüyorum ben. Ama buna doğru şu anda hızlı bir şekilde gidiliyor. Tabii bu çok basit bir şey değil. Çünkü uzayda bir vergi sistemi yok. Kanun yok uzayda. Uzayı kapsayan bir tek Ay için bir şey var ama orada da sadece 7 ülkenin imzası var. Bunlardan biri Avustralya. Mesela Amerika imzalamadı Ay anlaşmasını. Yani en çok aktiviteyi yapan olmasına rağmen. Yani onun için yani aslında kanunlar ve vergi sistemi çok önemli. O yüzden işin içine para karıştığında bunların çok iyi şekilde derlenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda bu konuda çalışanlar da var.
Öyle mi? Peki o zaman bu çalışmalardan elde edilen bazı sonuçlar var mı? Elinizde veriler var mı?
Benim bir çalışmamda bu maliyet hesabını yaptık. Onu kısaca bahsetmek istiyorum. Bir asteroit belirledik Mars yörüngesinde. Şimdi Mars'la Jüpiter arasında bir asteroit kuşağı var. Orada yaklaşık 10 milyondan fazla asteroit olduğu görülüyor. Biz bir tane asteroit belirledik. Bu asteroit 1980'lerde keşfedildi. Bu asteroidin çapı yaklaşık 2 kilometre. Üzerindeki mineralizasyon nikel ve demir ve diğer minerallerden oluşmuş. Öyle bir yüzde de ki sanki paslanmaz çelik gibi bir oranda. Şöyle söyleyeyim size. 2 kilometre çapında bir kütle düşünün ve bunun tamamen paslanmaz çelikten olduğunu düşünün. Biz bunu bütün dünyadaki çelik yapımında kullanılan nikel ve demir gibi mineralleri kullansak bile 2 kilometre çapında paslanmaz çelik yapamayız. Yani bir asteroit bize bütün dünyadaki nikel ve demir rezervlerinden daha fazla paslanmaz çelik yapabilmemizi sağlayabilir. Bu tabii ki bir tahmin. Biz tamamen bilimsel kaynaklardan bulduğumuz verilere göre çalıştık. Bir maden kurduk asteroitte. Bu da 100 yılın üzerinde bir ömür verdi bu madene. Yaklaşık bu 100 yılın üzerindeki madeni belli bir üretim kapasitesinde ürettiğimizde ve bunu dünyaya geri getirdiğimizde özellikle ulaşım maliyetinin çok çok yüksek olduğunu gördük ve kesinlikle bu operasyonun sağlıklı bir ekonomik getirisi olmadığını gördük. Ama asteroidi Dünya ile asteroit belti arasındaki, asteroit kuşağı arasındaki yarı yola getirdiğimizde ibre biraz değişmeye başladı. Bunu gördük. Yani ulaşım maliyetini düşürdüğünüzde o zaman karlılıkta oranın arttığını gördük. Ama en önemlisi eğer ki üretimi yapıp asteroit kuşağının olduğu yerde orada satmayı yapabilirsek o zaman da çok karlı bir çalışma, çok karlı bir operasyon olmaya başladı. Yani buradan biz de çıkardık ki uzayda pazar oluşturmak çok ama çok önemli. Dünyaya getirmeyi düşünmemeliyiz. Dünyaya getirmeyi düşündüğümüzde zaten o zaman başka bir problemler de çıkıyor. Çünkü dünyadaki arz ve talep dengesi bozuluyor. Dünyadaki minerallerin, metallerin piyasa yapısı bozuluyor. O da çok daha büyük problemler çıkarabilir dünya ekonomisi için.
2050 yılına kadar Mars'ta 1 milyonluk bir şehir olacağından emin olduğunu iddia eden ünlü girişimci Elon Musk'ın uzun zamandır Mars'ta bir koloni kurma hayalinin olduğunu hepimiz biliyoruz artık. SpaceX'in CEO'su Musk, uzay şirketinin 2026'da Mars yüzeyine insanları indireceğinden de son derece emin olduğunu söylemişti. Sizse belirli bir zaman diliminde bunun gerçekçi olmayabileceğini söylüyorsunuz. Neden gerçekçi olmayabilir belirli bir zaman dilimi?
Elon Musk 2026'da Mars'a insan indireceğini söylüyor. Bazı saptamalarda bulunmak lazım. Elon Musk bugüne kadar söylediği her şeyi yaptı. Ama verdiği zamanların çoğunda yanıldı. Ben SpaceX'in mutlaka insan indireceğine inanıyorum ve bunu da 2050'den önce yapacağına inanıyorum. Ancak 2026'da bu 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl sonra yapabileceğini şu andaki imkanlarla pek mümkün görmüyorum. Daha önce söylediğim ki ben imkansız diye bir şeye inanmıyorum. Mutlaka her şeyin olabileceğine inanıyorum ama ben şu andaki teknolojiye bakarak bunun biraz zor olacağına inanıyorum. NASA mesela 2030'ları öngörmüştü. 2030'ların bile yakın olduğunu düşünüyorum ama yani teknoloji gelişmelerinin ilerlemesiyle bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani benim görüşüm önce Ay'da yerleşme, sonra Mars'ta yerleşme ama insan indirimi 2030'lu yıllarla 2050'li yıllar arasında herhangi bir uzay ajansının bir ülkenin yapabileceğine inanırım. Ama 2026 bana biraz çok erken gibi geliyor. Ama bir şey de tekrar altını çizmek istiyorum. Elon Musk bugüne kadar söylediği her şeyi yaptı ancak zamanlarında yanıldı.
Siz insanoğlunun uzay çalışmalarında ya da Mars'a gidebilmesinde otonom madenciliğin önemini böyle vurguluyorsunuz ama peki dünyada bu ne kadar kullanılıyor Serkan Bey? Yani biliyoruz ki madencilikte halen insanlar fiziksel iş için kullanılıyor. Madencilik hala büyük ölçüde dünyada insan gücüne bağlı değil mi?
Yani dünyadaki maden operasyonlarında otonom sistemler yaygın olarak kullanılıyor. Hem yüzey madenciliği hem de yeraltı madenciliğinde kullanılıyor. Ancak tabii ki otonom sistemlerin tanımı biraz madencilikte, dünyada kullanılan madencilikte biraz karmaşık. Çünkü özellikle Avustralya bu konudaki yetkinliği çok üst düzeyde. Ama Avustralya'da bile bence yeterli değil. Çünkü özellikle Batı Avustralya, Western Avustralya'daki Pilbara'daki demir cevheri üretiminde otonom sistemler kullanıldığı hep yazılıyor. Aslında üretimde değil de daha çok taşımada kullanılıyor. Örneğin kamyonlar, biliyorsunuz ki madencilikte Avustralya'da özellikle çok büyük kamyonlar kullanılıyor taşımacılıkta. Çünkü üretim kapasitesi çok yüksek. Bu kamyonlar Pilbara'da özellikle insansız olarak kullanılıyor. Yani herhangi bir şoför yok bazı operasyonlarda. Bu tabii ki ciddi şekilde güvenliği arttırıyor. Bir de tabii ki trenler var yine taşımacılıkta kullanılan. Ama şu anda hiçbir maden tam anlamıyla otomasyonu gerçekleştirmiş değil. Ama otonom sistemler insansız sistemler ancak kendi kendine karar verebilen sistemler. İşte bu pek daha yerleşmiş değil madencilikte. Bütün sistem yani bütün operasyon dünyada hiçbir yerde yok. Tamamen otonomuz, otonom bir şekilde devam etmiyor. Ve tam bir otomasyondan bahsedemeyiz. Hepsi daha çok uzaktan yönetme yani remote sensing dediğimiz, remote control dediğimiz, uzaktan kontrolle sağlanan sistemler. Demek istediğim dünyada da bu işi başarmamız daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Eğer otonom sistemler artarsa o zaman insanlar madenlerde çalışmamaya başlayacak. Bu çok tabii ki önemli bir soru. Bu soru aslında şirketlerin cevap vermesi gereken soru mu, yoksa hükümetlerin cevap vermesi gereken bir soru mu, yoksa o bölgede yaşayan komünitelerin mi, toplulukların mı cevap vermesi? Aslında hepsinin birlikte çalışması gerekiyor.
Aralık 2021'de Uluslararası Geleceğin Madenciliği Konferansı düzenliyorsunuz siz Serkan Bey. Biraz da kısaca bu konferanstan bahsedebilir misiniz bize?
Benim her zaman ilgim gelecek teknolojileri ve bunun madenciliğe uygulanmasıydı. 2006 yılına geldiğimde ilk 1-2 yıl içinde bu geleceğin madenciliği ile ilgili bir aktivite yapmak istedim. 2008 yılından beri 4 tane yaptım. Bu konferansı Australian Institute of Mining Metallurgy, yani bizim Türkiye'deki maden mühendisleri odası gibi düşünebiliriz. O kurumla beraber yapıyoruz. Onlar organizasyonu yapıyor. Ben yani akademi kısmıyla, başkanlığıyla, işte konularla falan ilgileniyorum. 2021'deki hybrid konferansta çok değerli iki tane keynote, yani ana konuşmacı var, davetli konuşmacı var. Aslında 7 tane davetli konuşmacı olacak. Şu anda bazılarını kesinleştirmedik. Kesin olanları söyleyeyim. Avustralya hükümetinden Metsi United'ın CEO'su Adrian Beer, Profesör Rose Amel, University of New South Wales'ten Global Hydrogen Ekonomi üzerine konuşacak. İki tane uzay konuşması var, ama aslında uzay konuşması değil. Çünkü Pembel Roy, emekli astronot, benim de yakın arkadaşım. Kendisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ilk kadın astronot, Amerikalı. Kendisi uzay madenciliğine çok katkısı var. Ve Avustralya'da uzun yıllar çalıştı. Yani son 3-4 senedir şu anda Amerika'da. Pem kabul etti konuşma yapmasını, ama ben daha çok uzay madenciliği yerine onun uzay teknolojileri üzerine konuşmasını istiyorum. Özellikle otonom sistemlerle ilgili. Diğer önemli bir keynote konuşmacı da, davetli konuşmacı da Doktor Chris Sacknick. Doktor Chris Sacknick de benim arkadaşım. Kendisi Polonyalı ama derin Güney Afrika madenlerinde jeolog olarak çalışmış. Daha sonra da Amerika'ya gidip kendi robot şirketini kurmuş. Hani bir Robotics diye. Şu anda Mars'taki Curiosity Rover'ı ve Perseverance Rover'ının delik delen, yani drilling kolunu tasarlayan ve dizayn yapan kişi. Onu da o yüzden davet ettim. Hem madenci olduğu için, hem de uzay robot teknolojisini çok iyi bildiği için. Umarım konferans iyi gidecek. Şu anda çok iyi gidiyor. Bakalım.
Size başarılar diliyoruz konferansta ve bu söyleşi için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.